A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Serdar Dayanık ile hazırladığımız programımızda bu hafta iki tane çok değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ülkemizin en başarılı yönetmenlerinden Sayın Murat Uygur ve oyuncu, sporcu Sayın Burhan Çelik. Hoş geldiniz programımıza Murat Bey.
Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Biz aslında programı çektik. Evet. Önce bir onu söyleyelim.
Orada bir sohbet
yaptığımızda çok güzel bir sohbet yaptık. Evet. Murat Hocam, Burhan Hocam sağ olsunlar. Çok güzel, çok kıymetli bilgiler bizlerle paylaştılar. Hocam bizim programımızda bir kural yok. Daha önce konuştuk. İstiyoruz ki misafirlerimiz kendilerinden bahsetsinler, hayat görüşlerinden bahsetsinler, felsefelerinden bahsetsinler, özgürce konuşalım. Böyle bir ev sohbeti gibi olsun. Yani asıl şey amacımız bu. Arzu ederseniz Murat Hocam önce sizden bahsedelim. Sizin hem yapımcı hem yönetmen yönünüz var. Sonra Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkan Yardımcılığınız var. İmparator Kulübü mü diyorsunuz, derneği diyorsunuz, grubu diyorsunuz, onu da başkanısınız. Yani çok sosyal, çok faal birisiniz. Hangi birisini anlatacaksınız bilmiyorum ama hangisini uygun görüyorsanız ondan başlayalım
yani
isterseniz.
İlk önce sinemadan bahsedelim çünkü mesleğim sinema. Türk sinemasına ben ilk 2001 yılında Fakir Ödisi ile başladım. İlyas Salman'ın ona çektiğimiz bir diziydi. Çok da tutulmuştu. Sevgili Mahmut Tuncer'e çekmiştim ben. Biliyorsunuz İbo Show dönemimde de çalıştım ben. Birçok sinema filmi de, en son Suriye'den Kaçış ve Kaçış sinema filmini çektim. Burhan Bey başrol oynadı. Ben sinemaya aşık bir yönetmenim. Mesleği seven bir yönetmenim. Tabii ki şu dönemlerde Türkiye'de sinema ile ilgili şikayetlerim var. Bunu da sizin ekranlarınızın aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Türk sinemasına gönül vermiş birçok emektarlarımız var. Evet. Emektarlarımızı bazen kötü durumda görüyorum. Çünkü zamanında birçok sinemaya gönül vermiş aktörlerimiz, 200'e yakın, 100'e yakın, 250'ye yakın başrol filmleri olan sanatçılarımız, aktörlerimiz. Kimi durumu iyi, parayı tutabilmiş ama kimi de işte yemiş zamanında bir şekilde hata etmiş. Şu an bir birikimi yok, evi yok. Sokakta kalanlar var. Onları görüyorum, üzülüyorum.
Evet. Ve çok fazla haberlerde görüyoruz, duyuyoruz.
Yani mesela üzülüyoruz.
Çok, hepsi senelerce emek vermiş sinemaya. Sonra bir yerde, bir otel odasında ya da bir
ölü
huzur
bulunuyor.
Evinde
evet.
Bakımsız halde, ilgilenilmemiş halde. Hatta hastaneye gittiği zaman masrafları
karşılanamıyor. Çünkü sigortası yok.
Evet.
Çünkü o dönemlerde...
Biz de tabii onları, yani bu tarz haberleri kesinlikle duymak istemiyoruz. Haklısınız
maalesef
gerçekten.
Duyuyoruz.
Ama maalesef duyuyoruz dediğiniz gibi.
Yani zamanında Türk sineması, bizim Türk sineması biraz çok geride kalmış.
Evet.
Çünkü Avrupa'da bir sanatçı, küçük bir çocuk da olsa, sanatçıysa eğer ki, oyuncuysa sanatçı gözüyle kıymetli bir şekilde bakılıyor. Sigortası
evet.
var, sosyal sorumluluk şeyi var. Şimdi bizim ülkemizde, ben daha önce Sayın Bakan'la, isim vermiyorum Baykan'ımızın. Daha önce Sayın Bakan'la ben konuşmuştum. Dedim ya Sayın Bakan'ım, neden Türkiye'de birçok sanatçılarımız, emektarlarımız var? Onlar doğal olarak sinemaya gönül verdikleri için başka iş de yapamamışlar. Bazıları binde bir dışarıdan sigortasını yatırmışsa yapmıştır. Bazıları işte yapmamıştır. Bunların şu an durumları iyi değil. Bir de yeni yetme diyorum, kendim de olmak üzere yeni yönetmenler, yapımcılar nedense hep böyle Türkiye'de yeni yüzlere yer veriyorlar. Yeni böyle manken, sunucu güzelse, işte böyle şeyse hemen onu alıp dizide oynatabiliyor. Düşünün Türkiye'de ne kadar dizi var. Hiçbir tanesinde Türk sinemasına gönül vermiş, sinemayı, sanatı bize sevdiren o emektarlarımızın yüzünü görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Oysa onlara diyorlar ki ya biz ne gibi bir rol verebiliriz? Onlara başrol veremeyiz. Onlar işte yaşlanmış. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Başrol verin demiyoruz. Onlara bir baba, bir anne, bir ağabey, bir dede rolü verin. Onlar da sizden alacak olan paralarla, şu an düşünün yeni bir oyuncu bir başrol dizide başrol oynuyor, bölüm başı 60.000 TL alıyor. Ama daha önce 5 tane başrol filmi çekseydin o kadar para yine alamazdın. Yani başrol oynuyordu ama Türkiye'de bir şey vardı, bir artist vardı ama o artistlerin de bir sadece mesleğine aşıktı. O insanlara o sevgiyi, o şeyini, oyununu, o tiyatrodaki o eğitimini verebilmek için canla başla savaşıyordu. Şu an her şey para olmuş. Para da olduğu için nasıl olsa benim değirmenim yürüyor. Ben işte niye eski yönetim şey yap örnek işte oyuncu getireyim onunla uğraşayım yaşlıdır bir de bir yeri ağrır işte bir şey olur onu mu ben şey yapacağım diye. Bu yanlış bir şeydir. Yanlış bir şeydir. Türk sinemasına ben 2000-2001 yılında aday olarak girdim. Kendimi hala yönetmen olarak görmüyorum. Projelerim var. Projelerimden dolayı bana hocam neden sen yönetmen olarak görmüyorsun? Ben o emektarların yanında kendimi yönetmen olarak görmüyorum. Son dönemlerde de bir yönetmenimiz 250-300'e yakın film çekmişti. Yani Oğuz Gözen gibi bir Türk sinemasının değerli bir sanatçı.
Programımızda tabii, ağırladık
tabii.
Kendisini.
Kendisi vefat ettiğinde
evet,
ben ve kültür ve yazar aynı zamanda müdürü Vadullah Taş Beyefendi ile birlikte biz yani araç temin ederek işte yani 15-20 kişi cenazede ben o şekilde yani düşünün biz omuzumuzda taşıyarak ya ne bileyim belki 15 kişinin arasında sadece figüran olarak ya da bizim bir vefalı böyle hocasını bir iki defa görmüş tanımış gelen insanlar vardı. Ya bir devletin yetkilisi yok. Bir Türk sinemasının derneklerinin bir yetkisi yok. Yani düşünün Türkiye'de birçok sanatçı var. Başrol filmi çekmiş onlara onlar bile gelmemiş. Yani artık biz kimin cenazesine gideceğiz diye kendimizi sorguluyoruz. Eşimiz, dostumuz veya ustalarımızı bile görmemezlikten geliyor. Bir ayıp bir şeydir.
Tabii.
Türkiye'de sigorta olayı çıktı ama çok geç çıktı. Ben istiyorum ki zamanda emekli duruma düşen o emektarlarımızın şu an emekli edilmesini istiyorum. Borçları varsa kapatılmasını istiyorum.
Doğru.
Biraz önce güzel bir şey dediniz. Yani durumu yok. İşte dediğiniz gibi sığınma evlerine sığınmış. Gidin bir onlara bir çiçek verin. Ya oyuncu, dizi setleri ayda bir, yılda bir de olsa gidin ziyaret edin. Yani ne bileyim onları şereflendirin. Yani ben üzülüyorum. Sanatı yaparken yapmaya çalışıyorum. Aklıma gelince de hani ne kadar başarılı olursam olayım benim yüreğim burkulmuş. Ben eğer ki Türkiye'de yaşıyorsam Türkiye Cumhuriyeti evladıysam ay yıldızı bayrağımı şerefimle, namusumla, onurumla göğsümde taşıyorsam o zaman devletimin de bana sahip çıkması lazım. Ben sanatçıyım. Yani bana ben sanatımı sanatçıyım derken yani sanatçı olan gerçekten yani gönül vermiş insanlara sahip çıkmalarını istiyorum.
İnşallah.
Yani böyle bir şey yani.
Hocamız da programlarında bu konuya çok ağırlıkla yer veriyor.
Dinliyorum
hocam.
Ben evet ha, çok değer veriyor. Evet izliyorum. Evet, çok da hoşuma
evet,
gidiyor.
Yani bir sanatçının para ihtiyacıyla aynı anda zikredilmesi aslında çok acı bir şey. Yani bir sanatçının böyle bir konusunun aslında olmaması lazım.
Olmaması
böyle bir problemin,
lazım.
Böyle bir sorunun olmaması
para
gerekir.
Para sıkıntı olmaması lazım. Evet.
Sanatçının yaptığını bir kere, yani çok kıymetliler.
Tabii.
Yani toplumun büyük kısmı bir kere yapamıyor, bunu kabul edelim. Yani bir sanatçı bir şeyi üretiyor, bir şey meydana getiriyor. Yani o müziğin tınısı, melodisi, bunlar yani ortada yokken var edilen, üretilen şeyler ve çok olağanüstü haz alıyoruz, zevk alıyoruz onları dinlerken. Sonra sizin yaptığınız işler, Suriye'den kaçış mıydı? Kaçış süreci.
Evet.
Mesela ben onun fragmanlarını da gördüm. Yani çok zor şartlarda çalıştığınızı biliyorum.
Evet.
Ciddi emek veriyorsunuz,
çok emek
gayret veriyorsunuz, yoruluyorsunuz. Oyuncularınız öyle, çalıştığınız ortam öyle. Bir taraftan da Hollywood filmlerine bakıyoruz. Onların işte arka planlarını, çekim sahnelerine bakıyoruz.
Yani
bambaşka bir ortam var. Yani insan biraz aslında biraz tabii bir eziklik oluyor. Yani
tabii
bir üzüntü, bir burkuntu oluyor. Böyle olmamalı.
Düşünün ben Yüzüklerin Efendisi olsun birçok sinema filmlerini izliyorum. Yani çekerken bile düşünüyoruz hatalarımız diyor. Aslında hatalarımız yok, imkanlarımız yok.
Tabii ki.
Şimdi onların devleti, onların kültür bakanlıkları yani ödenekten ziyade yardımcı oluyor. Yani sanatı seviyor. Ciddi destekler var. Biz şimdi Suriye'den kaçışı çekerken ben bir gün böyle çadır kenti ziyaret ettim. Sonuçta onlar da bizim kardeşlerim. Dünyada yaşayan her canlı benim kardeşimdir. Ben hiçbir zaman Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, işte Sünnisi, Arap'ı bilmem nesi yok. Benim için Yaradan Eğer ki nefes alan bir hayvanı bile ben şey görüyorum ya, Allah'ın değerli yarattığı bir hayvan yani. Biz insanız. Ben çadır kenti gezerken mültecilerden yani sığınmacılardan, kardeşlerimizden, çadır kentte duranlar, hocam dediler, ben sizi televizyonda izliyorum, görüyorum, siz dedi yönetmensiniz dedi. Teşekkür ederim, sağ olun dedim, bizim size karşı hani ne yapabilirim diye ben geldim buraya. Teşekkür ederim dedi. Siz dedi ilk kez bir sinemacı buraya geliyor bizi ziyarete dedi. Ben dedim ki yani ne yapabilirim? Hocam dedi, savaşı anlatan bir film yapın. Bizi anlatan bir film yapın. Herkes para için, ticaret için ama sen de bizim için yap. Gözyaşlarıyla böyle. İçim burkuldu. Böyle bir 15 saniye de olsa gözlerimi kapattığımda kendimi onun yerine soktum ben. Düşün, yaralanmış, tedavisini görmüş, birebir savaşa tanıklık eden sanatçıları ben, oradaki insanları oynattım filmde ben. Düşünün.
O, gelip oynadılar
tabii,
değil mi?
Tabii tabii, yaralanmış, önemli, tabii tedavinizi ki. Görün gelin, evet. Bekleyeceğim. Artı senaryo yazarken bana anlatın, gerçeği ki, yazayım evet, dedim. Evet. Oradan gelen iki ailenin dramını anlatan evet. bir filmdi. Türkiye'de en çok basında yer alan bir filmdi. Çok konuşulan bir evet, filmdi. Evet. O dönemlerde yani düşünün. Türkiye'de rekor kırmış, birçok insana örnek olmuş bir filmde. Sağ olsun ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Başbakan'ın o zaman özel şeyde olmuştum. Yani destek anlamında, ya gel biri Muratçım, sen çünkü bu filmi ben Suriye'de sınır kapısında Urfa'da çektim, İstanbul'da çektim. Biz o zaman Edirne Keşan'da çektik, Yunanistan'da çektik. Dedim ki savaşa birebir tanıklık eden oyuncular gerçek olsun. Ama tabii ki Hollywood'daki filmler gibi, ben Hollywood'da bu filmi çekmiş olsaydım inanır mısınız, Türkiye'de değil dünyada şu an rekor kıran bir filmdi. Yani sahip çıkıyorlar. Biz imkanlarımız varsa yapıyoruz, imkanlarımız yoksa yapmıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. İmkanlarımızın el verdiği kadarıyla hizmet edeceğiz.
Siz hocam aklınızı ve yeteneğinizi de tabii evet. çok sağ iyi olun, kullanıyorsunuz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Ben biliyorum kullandığınız Plato Fikirtepe'deki evet, işte hani harabeler evet, diyelim şimdiki. Evet,
kendimizce yazılar
orayı
yazdık.
Orayı insanlar böyle. Gerçek mekan zannetmişler. Suriye zannetmişler. Tabii,
biz hala kadar, görüntüler zaten, hakikaten o şekilde.
Ama yani şimdi dekoru gittik oraya, hazırladık.
Arap yazılar yazdı. Yazılar yani, Suriye'de Halep'teymiş evet. gibi öyle. Yani, hazır bir platform oldu bize.
Bana evet, dediler ki hocam siz Suriye gitmişsin, çekmişsin, savaş var işte, bombalar. Tabii biz onu gerçek filmde, füzeler düşüyor, helikopterler düşüyor. Hani nasıl bir Green Box'ın önünde yapıyorsunuz. Biz hiç Green Box kullanmadan da oradaki o teknik, elimizdeki Avrupa'da getirdiğimiz teknik malzemeleriyle yaptık biz. Montajlarıyla son sistem. Yani bana orası, zaten bir röportajımda diyor, bana burası İstanbul kimse diyemez. Harabaya dönmüş İstanbul sokaklarında Fikirtepe, Gözbebeğinde ortasında, düşünün ne var? Halep burası. İnsanlar yani gördüğü zaman Halep zannediyor. Biz zaten o savaşın içinde gidemeyiz.
Tabii ki.
Göremeyiz. Tabii biz ki. Çünkü savaş var. Savaş tabii olan ki. Bir ülkede çekim yapıyorum desen yalan olur. Ha sınırda tartışmanın bazı anlarını oyuncularımızı sınırın hani şeyine, sıfır noktasına koyarak çekim yaptık. Sanki onlar da orada savaşıyor gibi. O gerçek görüntüler
evet.
var.
Evet.
O gerçek mermiler var. Tabii uzak olduğum için. Allah göstermesin. Onlar Allah bize doğru.
Tabii
çünkü
ki.
Türkiye bomba düşüyor. Füze atıyor. Mermi geliyor. Bunlar eğer ki bizim bir oyuncumuza gelseydi tabii ciddi problemler şeyler oldu. Yani Allah tabii hepimize orada şey verdi. Korudu bizi.
Ama mekan tam mutabık. Mekan
tabii uyumlu. Yani çünkü evet. Suriye'yi anlatıyoruz evet. mecburen. Evet. Arapça'da bilmediğim
avantajı
halde tabii çok avantajlı evet. oldu. Yani İstanbul'un işte kese dönsüm kapsamında yıkılan bütün binalarını evet. hemen hemen çekim yaptım.
Evet.
Ben çekimi yaptıktan 3 gün sonra da yıkıldı. Yıkılanlar da bize
gündemde
dua ediyordu.
Için, evet. Çok hocam, gündemde yani kaldı. Yani bütün telefonlar geldi. Orada canlı yayın evet. yaptılar böyle.
Evet.
Tabii
evet.
ki. Evet. O yüzden de hemen bakanlık karar aldı. Hemen kentsel dönüşme girdi. Apartmanlar falan dikildi orada.
Ya zaten.
Sayınız yani sesimiz.
Evi patlatıyorduk. Bir yıkık dökük evi patlatırken 15 bin TL de ödeme yapıyorduk. Tabii, tabii.
Ha öyle mi?
Yani
zaten veriyorduk. Yıkılacak oralar.
Ama şimdi adam geliyor, ev sahibi diyor tapusu benim diyor. Tabii, tabii. Ben de kentsel dönüşüm kapsamında da versem burası benim diyor.
Evet.
Şimdi zorluk oluyor. Zaten ben bu doğal olarak bu platform şeyi de göremem. Çünkü çok güzel bir yerdi. Evet. Mecburen biz de ödeme yaptık ama olsun. Sponsorlarımız sağ olsun. Güzel. bir iş olduğunu düşünüyorum.
Mutlaka
ben.
Öyle yani başarılı olmuştur mutlaka inşallah.
Fural Hocam biraz da sizi dinleyelim. Siz hem sporcusunuz, Muay Thai ustası, hocası, antrenörüsünüz. Hem filmlerde aktörlük yapıyorsunuz. Onlardan biraz bahsedin bize isterseniz.
Evet, hani bir tabir var. Ben bilen biliyor, bilmediği için de kendimizi özetleyelim böyle.
Lütfen.
Ben 1980 Kars doğumluyum.
Maşallah.
Edirne, Keşan'da oturuyorum. Yani oyunculuğun, sporun dışında aktif bir işim var, özel bir işim var. Müteahhitlik yapıyorum Edirne'de, Keşan'da.
Çok güzel.
Sinemada Murat Hoca'yla biz çoktan beri tanışıyoruz. Bir gün şeyde... Cennet'te değil mi? Yanılmıyorsam eğer yanlışım olsun hocam. Cennet'te evet. Biz buluştuk. İşte o zaman bu Suriye savaşı vardı. Gün çok gündemdeydi. Hani daha yeni yeni o zaman IŞİD yoktu. İşte Esad rejim bir çatışması
evet,
vardı.
İlk dönemleri.
İnsanlar evet insanlar böyle akın akın savaşta kaçıp hakikaten o dönemde daha çok kötüydü yani. Türkiye geliyorlardı. Türkiye de tabii onlara kapısını açmıştı.
Yani misafir, bizim misafirlere bir evet, ülkeyiz. Yani
öyle.
Düşünün Avrupa'da şu an yani 2 milyon sadece Avrupa'da mülteci var. Yani sığınmacı var. Bizim Türkiye'de şu an 2,5-3 milyona yakın var. Artı zaten Avrupa o 2,5 milyon da bize gönderecek. Yani o kadar misafirperver insanlarız ki gerçekten dünya bizi örnek alsın ben çünkü öyle
tabii,
düşünüyorum ben
aynen,
Türkiye'de.
Aynen, kesinlikle.
Tabii. De içimizdeler yani bizim alamadıklarımızı da alabilen Suriyeli kardeşlerimiz var. Yani ben Türkiye olarak misafirperverliğimizi yerine getirdiğini diye
ya
düşünüyorum.
Biz dedelerimiz de atalarımız da bunu gördük. Yani komşunu atsa sen yani rahat uyuyamazsın. Hani komşunda sırf aslında bir ekmek yoksa sen yemek yemezsin. Bizim kültürümüzde bu var yani. İşte o zaman Murat Hoca ile çok konuştuk. Yani Murat Hoca benim sporla ilgili yani ben aynı zamanda Muay Thai antrenörüm. Evet antrenörüyüm. Edirne il temsili yaptım. Edirne temsili dedim Kikos'ta Muay Thai'da. Halatı sorduk. Sohbet ettik. Ben dedim hocam siz ne yapıyorsunuz? Projeleriniz falan var mı? Ya dedi benim böyle bir projem var. Yani ana kastını hazırlamışım.
Tam da zaman buldum içerisinde. Yani orada evet. Böyle başa varıyorum.
Ama aklımızda hiç böyle bir şey yoktu biliyor musun? Yani bu bir
şimdi
şey yani böyle.
Şimdi kalksa bir yeri kırsa da sporcu yani. Aynen. Bir de onu düşünerek de.
Hocam.
Tecrübeli o konuda da.
Dedi ya benim böyle projem var. Hakikaten de bana bir de senaryo okutu. Çok etkilendim. Hani o savaşın duygusallığını şey yapınca hiç tereddütsüz çok şey yaptım böyle etkilendim. Sen uyar mısın dedi bana. Ben de hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Hani kameralara yabancı değilim. Daha önce ben Keşan Spor Kulübü Başkanı da yaptım. İkinci ligdeydik o zaman biz. Ben de espri yapıyor zannettim. Olur dedim. Bana başrol verirseniz olur dedim falan. O zaman herhalde başkası vardı başrolde. Yani,
vardı bir evet, manken vardı. Arkadaşımız vardı.
O vardı.
Ünlü bir isimdi.
Yok dedi. Başrol olmaz dedi. Yani sana böyle sahnelerde çok böyle dövüş sahneler olduğu için yani savaş olduğu için işime yararsın dedi. Yani sana iyi bir rol veririm dedi. Yani o senaryodaki olan roller var dedi. Sana vereceğim sen oyna dedi. Ben de espri yaptım. Hocam dedim başrolü verirseniz olur dedim. Olmasa dedim olmaz. Ondan sonra konu değişti. Evet konu değişti. Ben Edirne'ye gittim. Keşan'a gittim. İki gün sonra beni aradı. Aradı. Vatan Gazetesi'nde mi hocam herhalde? Vatan Gazetesi'nde.
Evet birçok gazete.
Vatan Gazetesi'nde ilan vermiş. Yani direkt kendi kendine i̇lan karar
yani
vermiş.
Yani röportaj
böyle.
Yapmışlardı. Evet.
Vatan Gazetesi'ni okudun mu dedi bana. Yo dedim. Ne oldu dedi. Oku dedi. Bir baktım mahşet. Ringlerden beyaz perde mahşet. O an için çok duygulandım. Yani inan ki var ya bir çocuk gibi böyle. Yani
başlık
gibi oldu.
Kendimiz o zaman.
Aynen. Karar vermişler. Başvuru sana veriyorum diye.
Çok güzel bir şey.
Hatta kulakları tınlasın diye Nesle Tosun var bizim Keşan'da. O da yörel gazetecinin sahibi. O da hemen o haberi oradan almış. Böyle bir haber yapmış Keşan'da. Onu da o an için gördüm. Keşan'da müteahhit, ringlerde bokser, sinemada başkomiser. evet çok şey olmuş. Ondan sonra evet geldim işte hocamla biz senaryo okuduk. İşte sahneleri falan şey yaptık. İlk çekim şeyden Fikirtepe'deydi. Oradaydı zaten yanılmıyorsam.
Fikirtepe'de yaptık.
Evet öyle. Evet. Yani Murat Hoca'yla ben çalışmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Yani çok mütevazı bir insan.
Sağ olasın.
Alçak böyle bir gönlü. Yani başrol oyuncusuyla birebir ilgilenir sette. Gider Fugran bir oyuncuyla ilgilenir. Kameramanla ilgilenir, rajisine ilgilenir, hepsine birebir ilgilenir. Yani bazı yönetmenler var. Ben mesela başka film için isim vermiyorum. Orada da başrolda oynadım. İki üç film oynadım.
Seri ilgilenmezler, havalı.
Yani çok şey öyle, egosu yüksek. Oturur. Yani yönetmenler böyle. Bazıları yani burnu tabiri caizse bir karış havada böyle. Monitörün başına otururlar böyle. Yani şok oldum, hakikaten şok oldum böyle. Hani olur bazen hatalar olur. İnsanız hani bazen... Ya Sülfe'yi bazen kendi bile dahi veriyor, düşünemiyorsun. O kadar hani isteyerek yapıyor. Murat Hoca.
Ben mesleğime aşığım.
Şimdi orada yönetmenler şöyle yapıyor. Ben şunu gördüm yani. İnan ki aklıma geldi Murat Hoca böyle. Ya dedim ya bu insan nasıl bir insan? Hakikaten yani demin de böyle sohbetini görüyoruz yani. Hakikaten birebir hep böyle yani. Öyle bir insanı. Kendi öyle yetiştirilmiş. Monotonun başına kalkmazlar böyle. Bir şey olduğu zaman da aslanı gönderirler. İşte git şöyle olsun böyle olsun. Talimat verirler böyle. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Ben şimdi iş adamıyım. Ben de 200 tane adam çalışıyor şu anda. Yani inşaatçı olarak. Bazen şantiyelerimde dolaşmaya gidiyorum böyle. Adamlarım oturmuş öyle bazen öyle zamana denk geliyor böyle şansa. Oturmuş böyle yuvarlak bir şekilde oturmuşlar böyle yemek yiyorlar. Orta bir şey koymuşlar böyle bir tavanı menemen yapmışlar. Hani işçileriniz şeyiniz biliyorsunuz böyle.
Tabii ki.
Ben de zevk alıyorum, keyif alıyorum. Onlarla beraber ben orada bir lokma ben de alıyorum. İnan ki babam yaşındaki insan bile.
Yani kendin kazanırsın işte.
Babam yaşındaki insan bile kalkıp bana yer veriyor. Babam yaşında bir insan, çalışan bir insan kalkıp bana yer veriyor. Hatta tuğlanın üstüne oturmuş, bakınıyor oralarda bir tane şey bulayım. Strafor, yani bir karton bulayım da yani kartonu batmasın diye düşünebiliyor musun? Tabii ben oturmuyorum ama adamı zorla oturuyorum orada. Onların yüzündeki o mutluluğu görüyorum. Yani ben onlara insan olarak baktığım için, onlara değer verdiğim için onlarda bir sempati, bir empati oluyor öyle. Bu insanlar aslında ben bunu yaptığım zaman bu adam 100 lira beni yemeğe veriyorum günlük. Yani artı skorda. Bu adam bana günde 200 lira, 300 lira iş yapıyor. İsteyerek yapıyor. Keyifle yapıyor.
Yani, değer görüyorlar.
Yani ben sette bazen elimle kebap yapıyordum, mangal yapıyordum. Urfalıyız ya şimdi. Aynen. Gaziantep, Urfa diyoruz ya.
Aynen öyle.
Şimdi oradan kendi elimle diyordum paydos oturun hocam. Güzel bir göl manzarası veya bir deniz manzaralı diyordum. Mangalımızı çıkar Urfalı olduğumuz belli olsun. Evet. Hani şey olsun espri anlamında. Birçok arkadaşlarımıza işte böyle yemek yapmayı sevdiğim için mangal daha çok seviyorum yapmayı. Elimle mangal bile yapardım onları. Değerlerdi hocam. Mangal yedikten sonra diyordum herkes yerine gelsin. Çekime başlıyoruz. Ya yani biz çok yani arkadaşlarımıza gecemiz gündüzümüz birdi. Hatta biz Şanlıurfa'ya gittiğimizde çekim bazı bölümler çadır kentte yaptığımız için o bölüm Burhan Bey anlasın. O arabayla gelirken düşün hiç dinlenmeden kaç gün boyunca çekim yaptık. İstanbul'a gelmek zorundaydık. Arabada yolda takla atıyorlardı. Araba paramparça oldu. Ama hiçbir şey olmadılar. Evet. Yani çünkü düşünün ya bize niye bu kadar acele ediyorsunuz şey yapıyoruz ya oraya yetiştirelim, buraya yetiştirelim, şunu yapalım hani geç kalmayalım. Yani çok zorluklar çektik biz yani zor.
Emek olmadan fedakarlık olmadan
olmaz. Yani sanat da böyle bir şey. Yani eğer ki oyuncuya böyle şefkatle oyuncuya yaklaştığı zaman yani oyuncu da kendi bir özgüven gelir. Yani bir özgüven olur. O yaptığı işi zevkle, keyifle yapar böyle. Yani heves alır. O işi sever. Abi bazı insanlar da mesela daha başlamadan adam kültürünü almış, eğitimini almış, tiyatro eğitimini almış, işte radyo televizyonu okumuş ama yönetmen sırf o yönetmen için o dizide oynamak istemiyor veya o filmde oynamak istemiyor ve sanata soğuyor.
Şimdi yönetmenle yapımcının karakteri de çok önemli.
Aynen,
çünkü
kesinlikle.
Türkiye'deki aynen. Bazı yönetmenler çok demeyeyim ama kendi mesleğimizde de kötü şeyler vardır. Yani genç kızlarımız oluyor işte ne bileyim hani böyle kötü zihniyetli, niyetli yönetmenler işte güzeldir faydalanayım. Başrol versene şurada oynatayım, burada oynatayım. Bizim tabii piyasamızda bir yönetmen değil. Bazen işte bir şey çekip, bir şey ya da bir yönetmenin yanında işte kamera önünde resim çekip, Facebook, Twitter, sosyal medyada yani ben yönetmen yazısı yazıp yönetmenim diye insanları kandıran insanlar da olduğu için tabii bunlar oluyor. Bunlar da ben şöyle bir şey istiyorum. İsterse devlet bunların önüne geçebilir. Benim yönetmen kimliğim var, isterseniz gösterebilirim. Bakanlığın verdiği, derneğin verdiği. Çünkü düşünün yani ben sinema derneği, sinema vakfı var. Sen yönetmensen diyor ki ne çektin diyor. Karşılıkçı yani. Bütün her şeyi soruyor. Bana çıkan gazete haberlerini, ulusal gazete haberlerini, işte videonu getir. Dizi çektiysen dizini getir. Sana öyle o kimliği veriyor. Bunu şimdi kimse setleri kontrol etmiyor. Ben buna da karşıyım yani. Eğer bir yönetmen bir şey çekiyorsa o sette kaç oyuncu varsa acaba sigortalı mıdır? Değil midir? Çünkü böyle bir zorunluluk da var. Diyorlar ki sigortalı olması şarttır ama bunları kontrol eden hani müfettiş tarzında bir şey yok. Yani ben buna da karşıyım aslında. Yani şimdi böyle olunca da bazı piyasada şeyler de oluyor. Sinema güzel bir şey. Sinemaya aşığım. Sorularınızı bekliyorum.
Tanıtım filmleriniz de var değil mi Murat Bey?
Tabii. Ben Türkiye ile ilgili tanıtım filmi yaptım. AK Parti ile ilgili tanıtım filmi var. Yani birçok ülkemle ilgili güzel bir tanıtım filmi yaptım. Şu an yine de İstanbul'un genel İstanbul'la ilgili bir tanıtım filmim olacak. O da yani Olacak derken çektik montajı, montaj aşamasında. İstanbul Büyükşehir Kültür Müdürlüğü'ne verilecek bunlar.
Evet.
Biz zaten hani diyorlar bazı televizyonlar ilk kez 4K. Ben de 4K formatında helikopterle de çekim yaptım. Daha güzel bir şekilde. İstanbul'da şimdi birine sorduğun zaman kaç tane adamız var diye çoğu insan bilmez veya gitmemiştir. Evet. Adalarımız olmak üzere İstanbul'un tarihi ihtişamlı yerleriyle tarihi kültürel olan bölümlerini çok detaylı bir şekilde camilerimizle alakalı özellikle çekimlerim oldu. Montaj aşamasında ciddi ve güzel bir turistik belgeseli olacak. Türkiye'ye gelen, İstanbul'a gelen turistlerimize İngilizce de Fransızca.
Çok önemli, çok güzel.
Bir de Türkçe yapacağız. 3 dilde. Tabii talep şey olursa 9 dilden de tercümanlığını yaparak. Çünkü bu stüdyo ortamında oluyor. Böyle bir şeyimiz var. Bir de bir filmimiz var. Dedik ki işte yeni bir filme başlayalım. Biraz korku da olsun.
Korku filmi değil mi?
Korku filmi. Evet. Bütün gazetelerde de çıkmıştı. Evet. Hem korku olsun, hem böyle komedi olsun, hem böyle işte aksiyon olsun. Hepsi bir arada olsun. Ya bazen millet gülsün diyor istiyorum. Bazen de ağlasın istiyorum. Bazen de korksun istiyorum. Hepsini bir arada bir defa böyle vereyim yani.
Türk filmlerinde hocam bu korku filmi yani tarzında olanlarda sanki daha mı başarılı eskiye göre? Yani insan hakikaten korkuyor artık Türk
filmlerinde.
Şimdi
Türk, Türk sineması zamanla teknoloji mesela diyelim bu montaj ortamında efekt ortamında olan bir şey. Düşünün biz daha önce bir at sahnesi çekeceksek 10 tane atı İstanbul'da bulmak zordu. Şimdi sizde de yeşil perde vardır. Yeşil perdenin önüne gidiyorsun. Evet. Green Box'ın önünde bir tahta şeyin üstüne biniyorsun. Böyle yapıyorsun. Şeyi böyle, kırbacı böyle sallıyorsun. Arkanda 1000 tane at aynı ki çoğaltabiliyorsun. Bir şeydesin yani düşünün. İstanbul tabii set böyle tabii böyle dağın başında bir çölde geniş bir mekanda yani artık bizde teknoloji olarak biz de Avrupa'dan aldık. Onlar tabii bizden daha önde ama şu an bizde hemen hemen Türk sineması olsun, diziler olsun bazı şeylerimiz çok çok gelişti. Daha da gelişecek inanıyorum. Biz çünkü akıllı bir milletiz. Gördüğümüz her şeyi hemen anlayabiliyoruz. Bu da güzel bir şey inşallah. Farklı bir şey yapacağız yani. Düşün ben bir korku filmini izliyorsam, yabancı bir filmi. O yabancı filmde korkuyorsam benim filmde de korkman lazım. Çünkü düşünün bir korku filminde kapı açılırken eğer yerinde zıplayamıyorsan o filmi yapma. Doğru. Kapının açılışından doğru, korkacaksın. Evet. Bir de karşına çıkan kişiyi de gördükten sonra da artık bayılacaksın. Yani öyle bir şeyimiz olsun. Ya yani içi bir arada olsun, komedi olsun böyle. Orada dram da olsun, aksiyon da olsun öyle bir şeyimiz yani var. Şöyle bir
korku filminde siz de rol aldınız.
Tabii. İlyas Bey de, Bey de beraber oynayacaklar. İlyas Bey de orada.
Ben Murat Hoca'nın hakikaten de adam gibi adamdır yani. Ben sağ her şeyde söylerim. Onun her dizisinde inan ki dizi olsun, film olsun yer alacağım. Hani eğer tabii o projelerde ben uygun görüyorsam.
Ben her zaman sen işinin her zaman en güzelini yapıyorsun.
Keyif alıyorum.
Sette de birçok arkadaşlardan daha erken geliyor. İşte o huyunu ben çok seviyorum. Tabii yani çünkü saygısı var. Çünkü düşünün sette 8'de toplanması gerekiyorsa şimdi Burhan Bey 8.30'da geldiği zaman yarım saatte bir kaybım olduğu zaman o sahnelerde diğer arkadaşların hakkına şey yapmış oluyor.
Doğru,
şimdi o geliyor. Düşünün bazı figüranlar olsun yetişemiyor. Hadi onlara şey yapabiliyorsun. Ama şimdi başrol olunca da şimdi hani kapris yapabilir. İlk başlarda yapmayabilir ama sonra da yani nasıl olsa benim bölümüm çekilecek. Mecbur. Evet. İşte ben ağır gelin böyle. Onda o kibirlik, onda o şey hava hani böyle ben işte zenginim, işte ben böyleyim, bana ihtiyacı var, bu filmi bitirmek zorundadır demiyor. Önceden geliyor, hocam ne yapabilirim diyor. Hani önceden çalışıyor. Yani istekli, azimli yani. İstekli, azimli insan her yerde iş bulur. Yani Burhan Bey bana ihtiyacı yok. Gidip başka yönetmen de onu alabilir. Çünkü yetenekli bir insan yani. Yeteneksiz olsa zaten kimse almaz. Bir kıyak yapar, ikincisini de yapamaz. Doğru. Belli eder, ekrana doğru yansır.
Doğru.
Ama o gerçekten hani bunun belki okulunu okumadı ama tecrübeli. Yani istekli. Ben nasıl mesleğime aşığım? Ona konuştuğumda öyle dedim. Ben de oyunculuğa aşığım dedi hocam. Bu bundan sonra benim mesleğimdir dedi. Para kazanmasam da bu benim mesleğimdir. Yani güzel de yerlere geldi. Düşünün ilk kez O filmde oynayıp da Türkiye'de birçok basının ana haber bültenlerinde olması, gazetelerin, evet, manşetlerinde bizim olmamız. Hı hı. Bu da onur verici, gurur
tabii
verici.
Sporcunun olması tabii yönetmenlerin de işine yarıyor. Yani o ikinci filmde de öyle olmuştu. O dövüş sahnelerinde.
Evet.
Tabii ki şimdi bazı mesela oyuncular var. Yumruk atıyor, atamıyor. Tekme atıyor, atamıyor. Karşındaki insan da yani profesyonel olmazsa yani o figüran olan insan yani dayak yiyecek olan insan da çok kötü tabii. Herkes de dayak da yemek istemiyor. Yedi zamanda yok bana böyle vurma da şöyle vur. Yani çok kötü düşünüyorum
hocam,
da.
Hocam bazen yanlışlıkla oluyor mu?
Ufak tefek yani, kazanır olur o zaman. Onlar,
boks sporu değil
evet,
mi?
Evet, kickbox yani Muay Thai.
Yani maşallah burada bir şey olmuş olsaydı kum torbası durmuyor böyle takı takı takı dedim. Ne oluyor ya?
Spor.
Ya ama meslek.
Bırakmadınız ama.
Yok bırakmadım ama şöyle bir şey.
Yani, ben ama ona söylüyorum dikkat et burnun bir tarafı kırılmıyor. Allah film zamanı
korusun,
diyorum.
Allah
gitme diyorum. Onu Allah tutmaya çalışıyorum ama bazen bakıyorum işte bazıları video atıyor. Yine işte antrenman yapıyor bilmem ne. Türkiye'de tanınmış boks. Gitme diyorum yani. Çünkü o anda bir kaza olabilir. Mesela bir şey olabilir.
Ya en son şeyde de o zaman işte başka bir filmde oynuyordum. Murat Hoca'dan hani kaçtan sonra başka bir film vardı. Orada benim maçım vardı. Gürcistan bir sporcusuyla bizim maçımız vardı. Haziran'ın 18'i miydi öyle bir şeydi. Çay TV canlı yayın olmuştu. Artık şunu gördüm ben yani hatta sporcu biraz daha gençti yani profesyonel boksta şeye bakmazlar yani yaşa bakmazlar. Bunlar şey yani kilo artistiklet içine giriyor. Şimdi çocuk çok gençti. Ben biraz daha hani 34 yaşına şu an girdim. O 30 yaşına 29 yaşlarında biraz daha ringde görünce onu da orada gördüm ama tabii daha önce onu takip etmişim biliyordum. Ben dedim eğer ki ilk roundda ben bunu knockout etmesem
bu beni
konursun konursun şeyimiz olur. Bu beni yorar. Yani 3. roundda bu beni yener. Maalesef de öyle oldu. Yani tam istediğim gibi oldu. Allah da yardım etti. Öyle oldu. Artık şunu gördüm ben. Dedim artık dövüşmeyi yani artık yavaş yavaş bir kenara koymak lazım. Sporu yine devam ediyorum. Hani aktif olarak devam ediyorum. Yani hem spor hani sadece
şey için değil,
savunmak için değil. Spor akademisi mezunusunuz.
Tabii. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek spor yüksek okulunu okuduk. Orada antrenörlük belgemizi aldık. Yani şu anda Keşan'da hani salonumuz da var. Hı hı. Bizim bir arkadaş da var Murat Hoca var. Onunla beraber biz insanları eğitiyoruz. Ya Türkiye çok genç nüfusa sahip bir insan. Fakat öyle bir ülkeyiz ki gençlerimiz ki benim de çocuğum var. Evde internet var Allah razı olsun cümlemizin. Evde internet var internet kafeye gidiyor. Yani öyle bir ortam hazırlamışlar. Bazen bunu hani alma gidiyorum böyle. Tabii arkadaşlarla rencide etmek istemiyorsun ama ortam çok kötü. Yani hakikaten de yani çocuğuna, ailene yani gerçekten dikkat etmek gerekiyor.
Tabii,
yani.
İşte doğru, Sayın Cumhurbaşkanım bir ara dedi ya, özür dilerim. Türkiye'de internet geldikten bu yana yani sosyal medya, Facebook, hani Twitter çok belli insanlar kullanıyor da Facebook çok kişi insanlar evet, kullanıyor. Evet. Ya şimdi çocuklar hep böyle aileler işte şikayetçi gidiyor. Çocuk işte bir saat gideceğim internet kafeye diyor saatlerce orada. Artık böyle şikayetler, mektuplar Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Tabii biz o yüzünü görmediğimiz için. Dedi ya bu sosyal medya geldikten sonra dedi yani bir resim hatta ben paylaşmıştım. Düşün köy gibi yerdesin ya doğuda da bu oluyor. Dedesi orada telefon elinde, nenesi orada, amcası orada, dayısı
herkes
orada, çocuk orada, gelin orada herkes böyle. Resim ne güzel bir ortam ya. Artık evet, sohbet bitmiş yani Türkiye'de.
Doğru.
Gerçekten eve maalesef gittiğin zaman bir televizyon ya ailece bir dizi izleyeceksin ya da oturacaksın. Ya bir sohbet edelim yok herkesin elinde evet, telefon, WhatsApp, işte Twitter,
çok
işte
doğru,
orası
evet,
burası. Biraz da böyle internet, sosyal medya ortamından gerçekten hani girelim.
Arındırmak
ama
lazım,
sınırlı
evet,
bir şekilde evet, girelim.
Kontrollü olması.
Yerinde
evet,
kontrollü
evet,
bir şekilde girelim. Ama gerçekten aile boşanmalar oluyor, kavgalar oluyor. İşte sen benimle ilgilenmiyorsun, şununla giriyorsun işte diyen aileler, mahkemeler. Ben çünkü böyle şeyleri adliyelerde yani, inceliyorum. Çok, boşanma nedenleri hı, nedir? En çok neyi tetikliyor? Niçin boşanıyorlar? Bunlar çok merak ediyorum.
Evet.
İşte hatta uyuşturucuyla ilgili araştırmalar yapıyorum son
onunla
işte bir yıl.
Onunla ilgili de tanıtım belgeseli var galiba.
Onu yaptım. Bir Umut filmini ben yaptım. Zamanında bir gazeteci bir kadın yani kızımız diyelim. Tabii İzmir'den İstanbul'a geliyor. Bu kızımız daha önce Kanal D'de, Show TV'de işte birçok ATV'de gazetecidir. Bir ortama giriyor. Bir arkadaşının o anki ısrarı veya bir alkolün etkisiyle İşte orada uyuşturucu alıyor. Zamanla uyuşturucuyla savaşıyor. İşte saygınlığını yitiriyor. İşte ne bileyim Çok zorluklar yaşıyor. Bir gün bir yerde de ölü bulunuyor. Yani Topkapı Mezarı'nda ölü bulundu. Girdiğinizde çıkıyor. Ben de dedim ki düşündüm, taşındım. Benim kendi yeğenlerim var Şanlıurfa'da. Biz iyi bir aileyiz ama benim abim çocuklarına kıyamadıkları için bir tane çocuğu uyuşturucuya bayağı bir düşmüştü kendi öz yeğeni. Ben onu da gördüm o şeklini. Tabii. Yazın Ağustos ayında tir tir titremesi, yani düşün krizin gelmesi. Şimdi yokluğu da biz gördüğümüz için düşündüm, taşındım. Kendime ceza verdim. Sen nedendir ülkede bu kadar insanlarımız zehirleniyor, uyuşturucu yıllarca var, böyle bir konu çekmedin diye kendime çok kızdım. Hemen yazdım.
Evet.
Bir umut, neden bir umut diye sorduklarında uçurumun ucundaki gençlere
bir umut.
Bir umut. Umudu tükenenler için, umudu tükendiği anda onlara bir umut olmak. Hatta bir sahnede bir oyuncumuz hanımefendi uyuşturucunun etkisiyle artık bıkmış, intihar edecek. 4 katlı binanın işte 5 katlı binanın üstüne çıkıyor, atacak kendini. Oradan zaten şey bitiriyorum. Hani onun sinema filmi olacağı için. Bence çocuklarımıza sahip çıkmak lazım. Devletin bu konuda duyarlı olması lazım. Bakırköy'de eğitim alanlarımız var ama yetersiz. Onların daha böyle korunabilecek, hani böyle cezaevi değil de cezaevi gibi de olsa o çocuklarımızı, o uyuşturucuyla alakalı tedavi görecek olan kişileri o merkez, bir merkez olması lazım. Bir ormanın içinde veya bir tabii geniş bir alanda etrafı ya polis ya da özel güvenlikle korunarak o merkeze istese bile oradaki kişi çıkıp gidemeyecek. Belli evet bir tarihe kadar, belli evet bir güne kadar, belli tam bir aya kadar tedavi olduktan sonra tertemiz ailesine, milletine ve kendisine saygısının tam olduğu anda, kendini kontrol ettiği anda dışarıya çıkması bence ülkeye yeni bir evlat kazandırdık diye gurur dilememiz lazım.
Yani bizim bu Boğaz Camiası'nda şu anda yani bu köprü altında yaşayan çocuklar diyoruz. Yani mesela sadece Suriyeli tek değil, bizim Türk insanımız da var, çocuklarımız da var. O köprü altında alınıp, yani yetenekli çocuklar vardı mesela, daha da çok var. Alınıp da şu anda Türkiye şampiyonası, dünya şampiyonu olduğu insanlar var, biliyorsun. Şimdi isim vermemişim burada. Dünya şampiyonu olmuş insanlar da var. Yani tabii mutlaka. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Yani hani derler ya, bir tokat da sen vurma. Elinde tut. Yeteneği vardır, kabiliyeti vardır. Oyuncu olur, sporcu olur. Ya bu memleket için bir faydalı bir çocuk olur, bir insan olur. Ama sen de itersen o tabii ki uyuşturucuya girer, evet, şeye girer, ziyan olup gider yani.
Ya bir de ben şundan yanayım, yani siyasete de hani girmek isterseniz. Şimdi Türkiye'de 4 parti var mecliste. Ben 4 partinin de birbirine saygı duymasını istiyorum.
Kesinlikle.
Ben oy veriyorsam, sen oy veriyorsan, ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bak ismi üstünde Türkiye Büyük Millet. Demek ki milleti büyük milleti temsil eden partiler. Siz orada kavga ediyorsunuz. Bazı daha önceki dönemlerde silah çektiklerini ben biliyorum. Evet. Bunların olmamasını istiyorum ya. Ya da TRT canlı yayın yaparken lütfen bu gibi şey canlı yayını vermeyeceksin o zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğer ki bu kuralları eğer aşıyorlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa çıkarsınlar. Desinler ki burada agresif davranan, tabii küfürlü görmeyelim konuşanlar, tabii, silah tabii, çekenler, tabii, kavga edenler, meclisten kovulacaktır. 6 ay ve 3 ay ve 1 ay uzaklaştırma disiplin cezası verecektir dese bunu o zaman kimse yapamaz. Şimdi o beni kovar diye imzalamıyor. O yok. Lütfen biz halk olarak, ben bir yönetmen değil bir vatandaş olarak onları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ağabey, bir baba,
tabii görmek bir lider, her türlü.
Yani milletin, bir milletvekilimiz 50 binin üzerindeki oylarla seçilen bir insan bize saygısızlık yapmasınlar. Biz var ettiysek biz de yok ederiz. Kesinlikle ve kesinlikle kavga etmelerini istemiyoruz. Ülkenin menfaati için, ülkenin güzel bir yerlere gelebilmesi için ne gerekiyorsa herkes elini taşın altına sokacak. Olması gereken şeyleri herkes desteklesin. Evet, bazıları diyor ki ben onu desteklemem, ben onu yapmam, ben bunu yapmam. Hayır, ülkem için, milletim için. Eğer faydalıysa gurur yapma. Görüşün farklı olabilir. Yardım, yani şey yapın. İnsanlar birbirini destekleyebilir. O konuda hükümetimiz zaten yeni kuruldu.
Tabii.
Hükümetimize, parlamentomuzda görev yapan
evet
550 milletvekilimize, Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, vatanımız, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dış ülkelere karşı bize yapılan hain planlara karşı birlik olsun, beraberlik olsun. Son dönemlerde Doğu'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da polislerimiz şehit oluyor. Evet. Askerlerimiz şehit oluyor. Vatandaşlarımız şehit oluyor. İnşallah Allah onlar zaten... Ben onları bir melek olarak görüyorum. Onlar
tabii en güzel makam.
Onlar en güzel makamı. Makam. Bu bize de herkese inşallah nasip olur. Şimdi böyle bir durumda birlik olmak zorundayız. Birbirimize kenetlenmek zorundayız. Çok ne Kürt'ü, ne Laz'ı, ne Çerkez'i diye bizi kimse kullanamaz. Bizi kullanarak, Kürt'ü kullanarak, Kürt vatandaşları kullanarak bir araya gelip de bizi kışkırtan insanlara hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve ülkenin evlatları olarak bunlara izin vermeyiz. Çünkü camilerimiz yıkılıyor. Allah'ın bize ibadetimizi yapabileceğimiz yerlere kötü şeyler yapılıyor. Ben sadece burada bir şey daha ekranınız aracılığıyla rica ediyorum.
Buyurun.
Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızdan bunu rica ediyorum. Ya bizim Türkiye'deki camilerin büyüklüğüne göre güvenlik verilmesini, nasıl güvenlik verilir? Allah'ın evidir, Allah'ın ibadet ettiği. Bakın ben namaza gittiğimde, abim namaza gittiğinde, babam, kardeşlerim namaza gittiğinde ya ayakkabısı çalınıyor, ya ceketi çalınıyor. Ya da benim korktuğum tek bir şey vardır. Diyor ya bazı insan dinsizdir, imansızdır. Canlı bomba. Yani insanları havaya uçurur. Korkuyorum bir gün camide insan namaz kılırken uçurur o insanlar. Uçurmaması için camilerimizde son dönemlerde iki cinayet işlendi. Hocayı arkasında sırtında bıçaklanarak geçenlerde
de oldu. Ki PKK en büyük terör işte örgütü bakın, o tehlike var yani.
Olmaması için asıl. İşte bunların evet. Olmaması için tam böyle kapıdan içeri girirken ama namaz kılmadan caminin girişi dışı değil. Oradan bir dedektör koyarsa orada da bir güvenlik koyduğu zaman böyle geçtiği zaman düt. Öttüğü zaman ne var? Biri silahıyla gelmiş, ruhsatlıdır. Lütfen emanet bölümüne. Tamam mı? Ya da bıçak, ya da işte kesici alet. O zaman kimse o hoca efendiyi de öldüremez. Kimse orada namaz kılırken ibadeti üzerinde şehit de olmuyor. O Allah'ın takdiridir geçer ama yaralanır, zarar görür. Bunun yapılmasını istiyorum. Bu bütçe de var. Bu da büyük bir bütçe değil. Eğer bütçe yoksa o mahallenin camisi... O mahalledeki yardımlarla karşılanarak 1500 TL civarında bir güvenlik alınabilir diye düşünüyorum.
Tabii. Şimdi Türkiye hakikaten Allah devletimize zebal vermesin.
Şu anda avukat almışlar yani
hem içeriden hem dışarıdan. Amin. Yani bu piyonlar, ajanlar, particilik tamam yani sonuçta destekleyebilirsin ama yani dışarıda sana bir tehdit gelmiş.
Tabii, bir savaş ilanı var.
Tabii ki yani. Zamanımız kısıtlı mı? Yani sizin özel sormak istediğiniz ve başka bir özel konu
sohbet
varsa
şahane
hani sadece biz sizi boğmayalım.
Estağfurullah sizi dinlemek istiyoruz.
Yani
zaten.
Özel böyle üstüne düşebileceğimiz bir konu var mı?
Siz sizin zaten önemli gördüğünüz bütün konuları çok detaylı ve güzel anlattınız. Sizlere Burhan Bey. Çok güzel bir sohbet gidiyor. Buyurun yani. Zevkle dinliyoruz.
Yani şimdi sanatın mesela bazen bizim oyuncu arkadaşları görüyor mesela. Ya sanat hakikaten bambaşka bir şeydir. Hani paranın, hani derler ya paranın açmayacağı kapı yok. Para değil, sanatın açmayacağı bir kapı yok. Bazen param para etmiyor. Bu gerçek bir şeydir. Yani bazı şeyler böyle kuş bakışı bakıyorsan ama kuş gibi bakmaman lazım böyle. O bakışa bakacaksın ama kuş gibi bakmayacaksın. Sen bir sanatçısın, yıllarını vermişsin sanata, 40 yılını vermişsin, kalkıp siyaset yapıyorsun. Be kardeşim siyaset senin neyine yani siyaset yapamazsın. Bu Türkiye'nin bütününü sağlayacaksın, bütününü destekleyeceksin. Siyaset senin için değil. Siyaset sen o zaman gidip milletvekili adayını koyacaksın, siyaset yapacaksın, sanat yapmayacaksın.
Evet. Anneler, babalar, kardeşler
evet,
ağlamasın.
Ama konumuz bizim bu. Evet.
Tabii polis ölüyor, şehit oluyor. Biz bir gün bile ağlamıyoruz, üzülüyoruz. Allah rahmet etsin diyoruz ama o evde, o ateş, o ocağı yanan eve bir gidin bakın. Ne olacak? Tabii. Onlar vatanı için, milleti için kendini feda etmiş, şehit olmuş, yetim çocuklar bırakmış. Acaba biz o çocuklar, o babası, polisi öldükten sonra o çocuğa ben sahip çıkabiliyor muyum? Onu okutabiliyor muyum devlet olarak? Devlet olarak onun geleceğini sağlayabiliyor muyum? Ben onu düşünüyorum. İnşallah yapıyordum. İnşallah. Ama zannetmiyorum ben çünkü Tamam maaş veriliyor, emekli
mutlaka
oluyor ama.
Mutlaka oluyordur ama daha da iyi.
Ama onların evi yoksa ev devlet alıyor mu? İnşallah alır.
İnşallah.
İnşallah onların borçlarını devlet İnşallah. Böyle durumlarda polisimizin, askerimizin şehit olduğu ailelerine gidip borcunuz var mı? Hani bazı sanatçılarımız öldüğü zaman haciz memuru neredeyse cenazeyi götürecek ya. Ya diyor ki bugün şey geliyor, hatta bir isim vermiyorum, bir ünlü sanatçımız öldü. Kapısının önüne biz cenazeye gittik, baktık ki haciz memurları, onlar denk geldi, bilmiyor öldüğünü. O anda denk geldi. O gün ölmüş. O gün de haciz kararı çıkmış. Siz ne için geldiniz? Haciz kararı için. Kime geldiniz? Örnek bu. Tabii öyle bir görüyorsun. Hatta birkaç tanesine bakan denk geldi. Ertuğrul Güney o zaman bakandı. Dedi ki biz ödeyeceğiz devlet olarak. Sayın Bakanım sen orada gördüğün için onu ödedin. Göremediklerinizi ödeyin. Tabii buna da biz karşıyız. O çocukları, çocukları yetim kalmasın. Çocukların babaları olalım,
onlar
anneleri olalım,
inşallah.
Onlar bize amanet, devletimiz birçok insana yardım ediyor, onlar da yardım etsin,
i̇nşallah.
Evi yoksa ev versin,
i̇nşallah.
Okuma imkanı yoksa okuma imkanı ömür boyu devlet karşılasın, gücümüz de var, yaparız da, biz yardımsever bir milletiz, yardımsever bir ülkeyiz, biz kendi komşumuza, kendi arkadaşımıza, düşmanımıza bile hani bize bir şey söyledi, kırıldı ona, duysa ki tırnağına veya şey olmuş veya eli kanamış, içimiz dizi, ay geçmiş olsun ya, nasıl gideyim özür dileyim, hani o anda suç ondaysa bile gidip o neredeyse özür dileyecek ondan. Biz öyle bir milletiz inşallah, ülkemiz
inşallah.
Birlik beraberlik kardeşlik içinde güzel şeyler olur
i̇nşallah.
Bunu da siz de yapıyorsunuz değerli hocam da yapıyor
evet.
Çünkü
hocam,
görüyorum
gece
ya,
gündüz
ya görüyorum
program.
Doğulara gitmeye başladı hocam. Gaziantep'e gidiyor, Urfa'ya gidiyor, oraya gidiyor,
orada
buraya gidiyor. Doğu'da mesela PKK'dan tehdit alıyordu. Twitter'da Kürtçe tweet görüyorum yani. Böyle bir ekip oluşturmuş.
Bizim tabii Kürtçe bilen arkadaşlarımız var.
İşte bak
var.
Ne güzel, ne güzel. Çünkü hocam düşündü, ben yazıyorum, beni anlamıyor. Bir de onların diliyle yazayım. Yani çünkü bu güzel bir şey. Herkes de
ya
aynı şey.
Zenginliktir yani.
Zenginliktir, hoştur. Şimdi Türkiye'de o kadar insan var. Hocamın yanında çok kişi çalışıyor. Görev yapıyor. Çalışıyor demeyeyim, hani mesai arkadaşları beraber bir yola çıkmış arkadaşlar. Ben her zaman görüşlerinize saygı duyuyorum ve destekliyorum.
Allah razı olsun.
Ya hocamız bazen moralimiz bozuluyor. Hani siyasetten oraya biraz şey yumuşatalım diye. Şimdi hocamız orada bazen anlatıyor, izliyorsun. Kalkıyor bir oradaki bir kardeşimiz ve bayan arkadaşlar çıkıp oynarken o da çıkıp oynuyor. Allah Allah. Allah ona can vermiş. O da oynayacak. Ben de oynayacağım. Sen de mutlu. Ya bu ülke böyleyken oynanır mı? Oynanır. Niye oynanılmasın ya? Ülke ben bildim bileli ağlıyor bazen. Gülüyor. Her şeyi ya. Dört mevsimi biz yaşıyoruz zaten. Bütün dünya yaşıyor. Tabiat budur.
Tabii, evet.
Bir insan ölüyor. Bir çocuk doğuyor. Allah birini alıyor birini veriyor. Dengeyi öyle sağlıyor. Televizyonda düşünün. Birçok konulara değiniyor. Ben görüyorum. Terörden Tuğçe'ye kadar. Bakın sanatçıyız. Neden yani kalkıp bu zamanı başka bir zamanınıza harcayarak başka bir konulara değinebilirdiniz şov yapmak istedikten sonra? Neden sanata değer verilip sanatı bu camiye kazandırıyorsunuz? Çünkü sanatı sevdiğin için, hoca sevdiği için. Biz sanata değer verenlerin her zaman yanında oluruz. Ha, tabii ki belki hani ben sanatçı olduğum için, benim mesleğim sanat olduğu için ben mesleğimle alakalı her zaman var olacağım. Ama hocam güzel insanlara, milletine, halkına, kendi kitlesine güzel şeyler veriyor. Yani güzel şeyler
yani
konuşuyor.
Son derece mütevazı bir şekilde
mütevazı bir şey. O yüzden ben teşekkür ediyorum
biz
size.
Teşekkür
biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
Evet.
Çok güzel sohbet oldu. Çok istifade ettik. Hocamızın da sizlere selamları var. Onları da size iletmiş olalım.
Allah razı olsun.
Vallahi ben sizin telazınıza, hatta stüdyonuza bayıldım. Yani, tarih kokuyor.
Bırakın yani.
Bir şey var.
Osmanlı şeyi gördüm. Tarihi böyle.
Bizi ardınız.
Halısından, sepasından, koltuğundan. Sordum ben siz gelmeden önce.
Evet. Allah razı olsun.
Dedim ki yani böyle güzel bir küçücük, hani böyle güzel bir stüdyoda bu kadar dekorun böyle, hani biraz böyle sanatçı olunca inceliyorsun. Koltukların böyle eski evet. Görünümlü Osmanlı ya böyle dedi ki hocamız dedi kendi eliyle dedi.
Tabii her
şey
bir
yaptı
detay
dedi.
Her bir detay.
Yani düşünün değer vermiş yani televizyonculukta da yani her şeyine ben dikkat ettim. Yani düşünün fincanına kadar yani çay çayımı soğudu bir şeyden sonra içeceğiz.
İnşallah.
Ama çok güzel yani böyle dekora, sanata, her şeye değer vermesi.
İşte hakiki Müslümanların da Kur'an'a uyduklarında böyle olduklarını görüyoruz. Ama hocamız işte, vesilesiyle.
Güzel yapmış. Ben evet, hakkını ederiz. Veriyor. Yani herkes televizyon açar ama herkes böyle güzelleştiremez.
Sağ olun. Çok
diye düşünüyorum. Biz de her yere gitmiyoruz ama. Eksik olmayın. Sadece bize değer verenlere, ayrımcılık yapmayanlara, kendim bütün Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını insan gibi gören, Kürt'ü Türk'ü Laz'ı ayırmadan kim bize değer verirse ben oradayım. Vallahi ben lazım, kendi sanatımı çok icra ederim. Milletimin en kötüsünü de seviyorum. Düşmanımı böyle hani düşman derken yani terör, PKK o gibi şeyler değil.
Tabii.
Yani kavga ettiğim, kırıldığım bir arkadaşımı bile şeyine zarar geldim benim içim cız eder.
Doğrusu da bu hocam.
Birlik, beraberlik, kardeş. Hepimiz İnşallah. Kardeş miyiz? İnşallah. Kardeş. İnşallah. Hepimiz dost muyuz? Dostuz. Beraber bir kahve, bir fincan çay ısmarlayabiliyor muyuz birbirimize? Ne mutlu bize. Allah büyük.
İnşallah. O zaman İnşallah. Bu güzel mesajla evet. Programımızı kapatalım. Son verelim.
Tamam, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Teşekkür
çok
ederiz,
sağ olun.
Murat Bey.
Zamanınızı
çok
ayırdığınız için
oldu.
Sağ olun.
Estağfurullah.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.